Ayrım 4.
Kimseye boyun eğmek durumunda olmayıp kendi işini özgürce, kendi bildiğin gibi yürütebiliyor olsan bile gene de başkalarının isteklerine uymak, boyunduruğa girmek zorundasın. Belki çok eski bir geçmişte, anısı bile kalmayacak kadar eski bir geçmişte dünya böyle değildi. Çalışmak bir şölen, bir sevinçti belki. Ama o zamanlar dünyada çok az insan vardı ve kimse onlarla uğraşmıyordu. Sen, adına İsa dedikleri bir adamın doğuşundan tam 1976 yıl sonra geleceksin dünyaya. İsa ise ilk insandan, onun adını bilen yok, yüz binlerce yıl sonra doğmuş. Ve işte o gün bugündür de işler kötüleşmiş. Kötüleşmiş, demin sana anlattığım duruma gelmiş. Geçenlerde yapılan bir istatistiğe bakılırsa dünya yüzünde 4 milyar kişi olmuşuz bile. Bu yığına katılacaksın. Sonra da eskiyi düşünüp ılık suyun içinde yüzdüğün o yalnızlık günlerini özleyeceksin çocuk. Senin için 3 peri masalı yazdım. Aslında yazmadım elbet. Çünkü kıpırdamadan sırtüstü yatıyorum. Yazı yazmam olası değil. Onun için yalnızca anlatacağım bunları sana. Bir zamanlar bir manolya ağacına aşık küçük bir kız varmış. Manolya ağacı bahçenin ortasında duruyormuş. Bu bahçeye bakan yapının en üst katında oturan küçük kız pencereden sarkar, saatlerce, günlerce bakar dururmuş ağaca. Küçük kız pek minikmiş. Pencereden sarkıp ağaca bakabilmek için bir iskemle üstüne çıkarmış. Anası onu orada yakaladıkça "Aman Allah'ım düşecek, çocuk pencereden düşecek" diye haykırırmış. Manolya ağacı çok büyükmüş. Kocaman dalları, kocaman yaprakları, temiz mendilleri andıran ve çok yüksekte oldukları için kimsenin koparamadığı kocaman ak çiçekleri varmış. Günler boyunca kız bakarken bu çiçeklerin tomurcuklanıp açtığını, derken sarardığını, solup yere düştüğünü görürmüş. Küçük kız birinin gelip de çiçeklerden birini daha solmadan koparacağını düşlermiş her gün. Sabah akşam pencere başından ayrılmayışı bunu beklediğindenmiş. Çevresinde hiç başka ev yokmuş. Yalnızca bahçenin bir yanında yüksek bir duvar, duvar bir terasa dönüşüyormuş. Terasa kurusun diye çamaşır asarlarmış. Çamaşırlarının rüzgarda uçuşmasından kuruyup kurumadıkları anlaşılırmış. Derken bir kadın gelir, hepsini toplayıp bir sepete doldurur, götürürmüş. Ama bir gün kadın geldiğinde çamaşırları toplamaya başlayacağına, manolya ağacına bakmaya koyulmuş. Sanki bir çiçek koparıp koparamayacağını çıkarmaya çalışıyormuş. Orada uzun süre durup ağaca bakmış. Çamaşırlar rüzgarda uçuşurken. Derken bir adam gelmiş, sarılmış ona. Kadın da adama sarılmış. Çok geçmeden yere yuvarlanmışlar. Orada soluk soluğa didişerek uzun süre yatmışlar. Sonunda da uykuya dalmışlar. Küçük kız şaşırmış. Manolya'ya bakacaklarına, bir çiçek koparmaya çalışacaklarına, neden uyuduklarını anlamıyormuş. Sabırla uyanmalarını beklemeye koyulmuş. Birden başka bir adam çıkmış ortaya. Çok kızgınmış. Hiçbir şey dememiş ama çok kızgın olduğu apaçıkmış. Çünkü hemen onlara saldırmış. Önce erkeğe saldırmış ama o fırladığı gibi kaçıp gitmiş. Bunun üzerine kızgın adam kadına dönmüş. Kadın asılı çamaşırların arasında koşmaya başlamış. Adam da peşinden. Kadın kaçmış, o kovalamış, sonunda da yakalamış. Sanki hiç ağırlığı yokmuş gibi havaya kaldırdığı gibi onu terastan aşağıya manolya ağacının üstüne atmış. Kadının manolyaya ulaşması sanki çok uzun sürmüş. Sonunda büyük bir gürültüyle düşmüş dalların üstüne. Tam o anda son bir çabayla bir çiçeğe uzanmış kadın ve çiçeği koparmış. Elinde çiçek devrimsiz kalmış orada. Küçük kız annesine seslenmiş. Anne diye bağırmış. Kadını manolya ağacının üstüne attılar. Bir çiçek kopardı. Annesi koşarak gelmiş, kadının ölmüş olduğunu haykırmış. O günden sonra küçük kız bir şeye inanarak büyümüş. Bir kadın çiçek koparacak olursa ölmek zorundadır. O küçük kız bendim ve böylece öğrendim ki her zaman her şeyi en güçlü olan, en kıyıcı olan, en az cömert olan kazanır. Tanrı bu gerçeğin bedelini her şeyden önce kadının ödemek durumunda olduğunu benim kadar erken öğrenmekten korusun. Yok, böyle bir şey ummam yanlış aslında. Çocukluk adını verdiğimiz el değmemişlikten bir an önce kurtulmanı ummak daha doğru. Bir sanrıdır çocukluk. Bundan böyle kendini her şeye karşı savunmaya hazırlamalısın. Daha çevik, daha güçlü olmaya, başkalarını terastan atabilmeye. Hele hele kadın olursan. Bu da bir yasa işte. Hiçbir yerde yazılı değil ama zorunlu olarak uyulması gerek. Ya sen, ya ben yasası. Ya ben kendimi kurtarabilirim, ya sen kendini. Yaşamın koşulları bu. Unutmamaya dikkat et. Yaşayanlar arasında yavrum herkes bir başkasına zarar verir. Bunu yapamayanlar yenilirler. Yenilenlerin daha iyiler olduğunu söyleyenlere de kulak asma. Yenilenler, arık olanlar ve arıklar ille de daha iyi değillerdir. Kadınlar, erkeklerden daha iyi olduklarını, bu iyilikleri dolayısıyla övmemeyi hak ettiklerini hiçbir zaman savunmamışımdır. İyi ya da kötü olmak değil söz konusu. Dünyamızdaki yaşam buna hiç bağımlı değil. Söz konusu olan şiddete dayanan güçler arasındaki ilişki. Yaşamı sürdürebilmek şiddetin ta kendisi. Adamın biri bir ineği öldürdüğü, tabaklamak üzere derisini yüzdüğü için deri ayakkabılar giyebileceksin. Adamın biri bir hayvanı, yüzlerce minik hayvanı öldürüp kürklerini sıyırdığı için kışın bir kürk mantoya sarınarak ısınabileceksin. Karaciğer ezmesi yiyebileceksin çünkü biri hiç kimseye zararı olmayan bir tavukçuğu kesip ciğerini çıkarmış olacak. Hiç kimseye zararı olmayan değil, hayır. Çünkü o tavukçuk da yerde kendi halinde sürünen solucanları yiyordu. İnsanlardan balıklara herkes her şey bir başkasını yemek ya da derisini yüzmek zorunda yaşamını sürdürebilmek için. Balıklar da birbirlerini yerler. Büyük balık küçük balığı yutar. Kuşlar için de geçerli bu, böcekler için de. Sanırım ağaçlardan ve bitkilerden başka yok birini yiyip yutmayan. Onlar yalnızca su ve güneşle beslenirler. Ama kimi zaman sudan, güneşten uzak kalınca solar ölürler. Sanki şu anda hiç kimseyi öldürmeden yaşıyor, besleniyor ve ısınıyorsun. Bu korkunç şeyleri öğrenmen gerçekten gerekli mi? İşte sana ikinci bir masal. Evvel zaman içinde çikolatayı çok seven bir küçük kız varmış. Ancak çikolata isteği çoğaldıkça eline verilen çikolata miktarı da azalıyormuş. Oysa bir vakitler ne kadar isterse o kadar çikolata verirlermiş ona. O zamanlar pencerelerden giren ışıkla aydınlanan küçük, güzel bir evde otururmuş. Derken bir gün gözlerini açtığında bambaşka bir yerde bulmuş kendini. Artık ne gökyüzü, ne ışık, ne de çikolata varmış. Yeni odasının neredeyse tavana yerleştirilmiş, cezaevini andıran parmaklıklarla kaplı pencerelerinden gelip geçen ayaklardan başka bir şey göremiyormuş. Bir de köpekler. İlk başta sevinmiş buna. Çünkü köpeklerin her yanını görebiliyormuş. Başlarını bile. Ancak kötü bir huyu varmış köpeklerin. Arada bir bacaklarından birini kaldırıp parmaklıkların üstüne işeyiveriyorlarmış. Küçük kızın annesi haykırırmış. Olmaz, olmaz bu kadarı, olamaz diye. Annesi hemen hemen hiç durmadan ağlarmış zaten. Hele önlüğünün garip bir biçimde dik durmasına yol açan koca karnına baktıkça. Arada bir konuşurmuş da karnıyla. Tam sırasını buldun ya gelmenin dermiş. Tam o sırada küçük kızın babası da öksürmeye başlarmış yattığı yerde. Son bulduğunda adamcağızı ölü gibi bitkin bırakan korkunç bir öksürük. Babası gündüzleri bile yataktan çıkmıyormuş artık. Benzi sarı, gözleri parıl parılmış ve öylesine kederli. Küçük kızın anladığı kadarıyla çikolatanın sonu babasının hastalığıyla bu güneşsiz, sevinsiz eve taşınmalarıyla gelmişmiş. Paraları yokmuş. Para bulmak için küçük kızın annesi çok güzel bir kadının evini temizlemeye gidermiş. Bu güzel kadınla annesi birbirlerine sen der, birbirlerini ilk adlarıyla çağırırlarmış. Varlıklı bir akrabaymış bu kadın. Durmadan giysi değiştirirmiş. Her antaresi için ayrı bir çantası, her çantası için ayrı bir çift papucu olduğu bile söylenirmiş. Irmak kıyısında koskoca bir evi varmış. Tüm kentin gökyüzü koca pencerelerinden içeri girermiş. Gene de mutlu değilmiş güzel kadın. Durmadan yakınırmış. Şapkası iyi durmadı diye. Kedisi aksırdı diye. Bir aydır köyünde bulunan hizmetçisi hala dönmedi diye. İşte küçük kızın anası bu sorumsuz hizmetçinin yerini almışmış. Her gün sabah saat 9'dan öğlen 1'e değin kocasını yalnız bırakır, Kızını da yanına alarak çocuğun hava alması ciğeri delik bir adamın yanında kalmasından daha iyidir dermiş. Ev temizlemeye gidermiş. Yürüyerek giderlermiş. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen uzun sokaklarda. Yolda giderlerken annesi merak ettiğini söylermiş. Güzel kadın bugün acaba hangi mutsuzluklardan yakınacak diye. Vardıklarında eve kapı zilini çalmadan önce neşeli ol diye fısıldarmış kızına. Kapı zilinin sesine tembel bir kadın sesi karşılık verirmiş ilkin. Bunu daha da tembel ayak sesleri izlermiş ve ta yerlere dek uzanan bir sabahlıkla açarmış kapıyı. Kimi zaman beyaz, kimi zaman pembe, kimi zaman mavi bir sabahlıkla. Yumuşacık halıları çiğneyerek girerlermiş içeri. Annesi küçük kızı bir tabureye oturturmuş, neredeyse bir paket bırakır gibi. Ses çıkarmamasını, uslu durmasını, kimseyi rahatsız etmemesini söyleyerek mutfağa bulaşık yıkamaya gidermiş. Bu arada güzel kadın bir divana uzanmış gazete okuyor, uzun bir ağızlıkla sigara içiyor olurmuş. Besbelli yapacak başka işi yokmuş. Kadının bulaşıklarını kendi yıkayacağına neden karnı burnunda annesine yıkattığını bir türlü anlayamazmış küçük kız. O sabah güzel kadının yakınmaları para konusundaymış. Küçük kızın annesi daha mutfakta bulaşıkları yıkarken başlamış söylenmeye. Oturma odası temizlenirken de sürdürmüş. Görüyorsun ya diye yineliyormuş ikide bir. Daha fazla para vermemekte inat ediyor pis herif. Sonunda küçük kızın annesi dayanamamış. O kadar çok parayla ben prensesler gibi yaşardım demiş. Güzel kadın çok kızmış bu söze. Kaşlarını çatmış. Benim taksi parama bile yetmez demiş. Kendini benimle nasıl kıyaslayabiliyorsun? Küçük kızın annesi kızarmış. Halıyı fırçalamak bahanesiyle yere diz çöküp başını eğmiş. Yüzünü saklamış. Küçük kızın boğazı düğümlenmiş. Gözlerine dolan yaşlar tam akmaya başlamak üzereymiş ki güneş ışığında parlayan altın renkli bir şeylere takılmış gözü. İçi çikolatayla dolu kristal bir şekerlik. Ama o bildiğimiz çikolatalardan değil. O eski günlerde gökyüzünü gören evde otururken yemeğe alışkın olduklarından en az 2-3 kat büyük çikolatalar. Birden boğazındaki düğümlenme yok olmuş. Onun yerine çikolata tadında bir sıvı almış. Anası da anlamış hemen. Öylesine korkunç gözlerle bakmış ki kızına, bir şey istese de göreyim seni, öldürürüm dercesine. Küçük kız da annesinin ne demek istediğini anlamış. Onunla kaldırmış gözlerini, tavana bakmaya koyulmuş. Güzel kadın sıkıntı içinerek kalkıp balkona çıktığında, orada durup bileklerini ovuşturmaya koyulduğunda, küçük kız hala tavana bakıyormuş. Balkonun karşısında daha büyükçe ikinci bir balkon varmış. İki varsıl çocuk oynuyorlarmış bu ikinci balkonda. Küçük kız daha önce bir kez görmüşmüş onları ve çok güzel olduklarından, varlıklı olduklarını biliyormuş. Kadınınkine benzeyen bir güzellikleri varmış. Kadın hala bileklerini ovuşturarak balkon parmaklığına koşmuş, coşkun bir hayranlıkla gülümseyerek eğilmiş, seslenmiş onlara. "Günaydın benim küçük güvercinlerim. Bugün iyi misiniz?" Sonra da "Bekleyin, bekleyin, size bir şeyler var." demiş. Küçük adımlarla yeniden eve girmiş. Kristal şekerliği almış, kapağını açmış, kapaksız şekerliği zarif bir biçimde elinde tutarak yeniden balkona çıkmış. Çocuklara çikolata atmaya koyulmuş. Atarken bir yandan kahkahalarla gülüyor, bir yandan da sesleniyormuş. İşte küçük güvercinlerime çikolata, küçük güvercinlere çikolata. Yarısından fazlasını atmış böylece. Sonunda elinde şekerlik yeniden odaya dönmüş. Yerine koymadan bir çikolata daha almış içinden. Dalgın dalgın aklı kim bilir nerede yaldızlı kağıdı açmış ve küçük kız baka dururken çikolatayı yemiş. O gün bugündür çikolata yiyemem. Yiyecek olursam kusarım. Ama umarım sen çikolata seversin. Çocuk, çünkü sana bol bol alacağım. Baştan aşağı çikolataya boğacağım seni. Benim yerime yiyeceksin. Bu kupu sana değin. Omuzlarımda ağır bir yük olarak duyduğum adaletsizlik duygusu yok olana değin. Şiddetin yanı sıra adaletsizlikle de tanışacaksın yaşamında. Karşılaşmaya hazırlanman gereken şeylerden biri de bu. Bir tavuğu yemek için, bir hayvanın derisini yüzmek için, bir kadını cezalandırmak için öldürmenin adaletsizliği değil, hayır. Varlıkları yoksullardan ayıran adaletsizlikten söz ediyorum. Gebe ana başkasının halısını fırçalarken çocuğun ağzında zehir tadı bırakan adaletsizlik. Hangi dizge, hangi ideoloji altında doğarsan doğ, her zaman bir başkasının halısını temizleyen bir kadın, çikolata isteğiyle yanıp tutuşan utanan bir çocuk olacaktır. Bu sorun nasıl çözümlenir bilemiyorum. Çözümlemeye çalışanların tümü yalnızca halıyı fırçalayanın kimliğini değiştirebildiler şimdiye dek. İnsanoğlunun yüreğindekileri değiştirebilecek bir ideoloji dizgesi bulamayacaksın. Hiçbir zaman. Bizde bu gibi işler başka diyenlere rastladığında yalancı olduklarını haykır suratlarına. Sonra da dediklerinin doğruluğunu kanıtlamaya çağır onları. Onlar da varsıl yemeğiyle yoksul yemeğinin, varsıl eviyle yoksul evinin, varsılların mevsimiyle yoksulların mevsiminin ayrı olmadığını göstersinler bakalım. Kış varsılların mevsimidir. Varlıklıysan eğer soğuk bir oyun olur. Çünkü kür kalırsın, evini kaloriferle ısıtırsın ve de kayak yapmaya gidersin. Oysa yoksulsan korkunç bir beladır soğuk. Karın aklıyla çevreyi kaplayan güzellikten bile nefret edersin. Eşitlik tıpkı özgürlük gibi ancak senin şimdi olduğun yerde var. Yalnızca döl yatağında birer yumurtayken eşitiz hepimiz. Sanki orada yaşıyor, kimseye hizmet etmiyorsun. Bütün bu adaletsizlikleri öğrenmenin zamanı geldi mi gerçekten? Bu sonuncusu bir masal mı bilemiyorum. Ama gene de anlatacağım sana. Vaktiyle yarına inanan bir kız varmış. Herkes yarına inanmayı öğretiyormuş ona. Yarınların her zaman için daha iyi olacağını söyleyip duruyorlarmış. Papaz kilisede vaatlerde bulunurken, öteki dünyada bekleyen cennetten söz ederken bunu dermiş. Okulda aynı şeyi söylerlermiş. İnsanoğlunun hep ilerlediğini öğretirken, insanların bir vakitler mağaralarda yaşadıklarını, derken soğuk taş evlerde, daha sonra da kaloriferli evlerde yaşamaya başladıklarını anlatırken. Babası da yinelermiş aynı şeyi. Tarihten örnekler getirerek, kıyıcıların hep sonunda cezalarını bulduklarını söyleyerek. Küçük kız papaza olan inancını tez yitirmiş. Onun sözüne ettiği yarın ölümmüş çünkü. Ve de kız öldükten sonra adına cennet dedikleri lüks bir otelde yaşamaya hiç hevesli değilmiş. Bir süre sonra da ellerinin, ayaklarının cılk yaralarla kaplandığı bir kış ayında okula olan inancını yitirmiş. İnsanoğlunun mağaralardan kaloriferli evlere ulaşmışlığı çok iyi bir şey gerçekten ama kızın evinde kalorifer yokmuş ki. Bununla birlikte babasına gözü kapalı inanmayı sürdürmüş. Çok cesur, çok inatçı bir adammış babası. Yıllar yılı kara giyimli, küstah bir takım adamlara karşı savaşmış ve bu adamlar her kafasını kırdığında yarınlar gelecek dermiş inatla, cesaretle. O günlerde savaş varmış dünyada ve görünüşe bakılırsa kara giyimli küstah adamlar kazanıyormuş bu savaşı. Gene de babası kafasını iki yana sallar, umutla, inatla yarınlar gelecek dermiş. Kız bir Temmuz gecesi onlardan dolayı inanmış ona. O gece küstah adamlar kentten kovulmuşlar ve sanki savaşlar sona ermiş gibiymiş, yarınların yolu açılmış gibiymiş. Ancak Eylül ayı ile birlikte geri gelmiş küstah adamlar. Kendileri gibi küstah ama Almanca konuşan başka adamlarla birlikte. Savaşın şiddeti iki kat artmış. Kız ihanete uğradığını düşünmüş. Babasına sormuş ne oluyor diye. Yarınlar gelecek demiş babası ve artık yalnız olmadıklarını, müttefikler adı verilen koskoca bir dost ordunun yardımlarına koştuğunu söyleyerek inandırmış onu yeniden yarınlara. Ertesi gün kızın oturduğu kent müttefikler adlı dostlar tarafından bombalanmış. Bombalardan biri tam evin önüne düşmüş. Kız şaşkınlıktan ne düşüneceğini şaşırmış. Dostsa bunlar neden bombalar evini? Babası ne yazık ki buna zorunlu olduklarını söylemiş. Bunun onların dostluklarını azaltmadığını anlatmış. Dediklerinin doğruluğunu kanıtlamak istercesine de bomba atanlardan ikisini alıp eve getirmiş. Bu dostlar küstah adamlarca tutsak edilmiş ama kaçmayı başarmış kişilermiş. Onlara yardım etmek gerektiğini açıklamış babası. Çünkü onlar da yarın için savaşıyorlarmış. Kız kabul etmiş. Bu adamlar için kurşuna dizilmeyi göze almış babasıyla birlikte dostları saklamış. Onlara yiyecek bulmuş, güvenli bir yere gitmelerini sağlamış. Sonra oturup yarını getirecek olan orduyu beklemeye koyulmuş. Haftalar, aylar geçmiş. Ordu görünmemiş. Ve bu arada bombaların, kurşuna dizilmelerin, işkencelerin altında insanlar ölmüş, ölmüş. O ünlü yarın düşlerden ölülmüş bir düşmüş sanki. Derken kızın babası tutuklanmış, dayak yemiş, işkence görmüş. Kız onu cezaevinde ziyarete gittiğinde tanıyamamış. Öylesine kesip biçilmişmiş. Ama cezaevinde bile yarınlar gelecek demiş babası. Güzel yarınlar. Sonunda yarın gelmiş. Bir Ağustos gününün şafağında, kentin korkunç patlamalarla yerle bir edildiği bir gecenin sabahında. O gece köprüler atılmış, sokaklar yıkılmış, yüzlerce masum insan ölmüş. Ama sonunda şafak aynı anda çalan binlerce çan gibi sökmüş ve birlikte dost orduyu getirmiş. Gelmişler, yakışıklı, gülen, sevinçli insanlar. İlerlemişler, üniformalı melekler, halk çiçekler atarak koşmuş onlara. Teşekkürlerini seslenmişler. O sırada salıverilmiş olan kızın babası herkes tarafından saygıyla karşılanmış. Gönlünde her şeye karşın inancına bağlı kalmışlığın ışığı yanıyormuş. Derken biri gelmiş yanına. Hemen müttefiklerin komutanına gitmesini, çok önemli bir olayın meydana geldiğini söylemiş. Kızın babası koşmuş. Bu önemli şeyin ne olabileceğini merak ederek. Komutanlık karargahında kendini yere atmış, kafasının toprağa vura vura ağlayan bir adam varmış. 30 yaşlarında kadarmış. Sırtında besbelli dostları karşılamak için giyilmiş lacivert bir takım elbise, ceketinin yakasında ise kağıttan yapılma kocaman al bir gül varmış. Önünde, daha doğrusu tepesinde, uzun bacaklarını iki yana açmış, omuzunda makineli tüfeğiyle üniformalı bir melek dikiliyormuş. Kızın babası adama doğru eğilmiş, ne yaptın diye sormuş. Adamın hıçkırıkları daha da çoğalmış, yalnızca anacığım, anacığım diyebilmiş. Kızın babası komutanla konuşmak istediğini bildirmiş. Komutan onu kabul ettiğinde havuç renkli bir bıyıkla süslü sıska suratını kaldırmış ve elindeki at kırbacını şaklatarak ''Halk temsilcisi mi? Ne hassa? Onlardan biri misin sen?'' diye sormuş. ''Evet'' demiş kızın babası. ''Öyleyse kulağını aç da iyi işit. Halkınız her bir şeyimizi çalarak karşıladı bizi. O herif bir hırsız.'' Kızın babası ne çalındığını sormuş. ''Bir bez çanta dolusu yiyecek ve belgeler.'' diye yeniden şaklamış kırbaç. ''Ne gibi belgelerin çalındığını?'' sormuş kızın babası. ''Çantanın sahibi olan çavuşun izin kağıtları.'' diye hırlamış komutan. Kağıtların bulunup bulunmadığını sormuş kızın babası. ''Evet ama yırtık pırtık.'' diye hırlamış komutan. Kızın babası belki de yeniden yapıştırılabileceklerini söylemiş ve yiyecekleri sormuş. ''Onlar da bulunmuş muymuş?'' ''Ne güzel, yiyecekler yenmiş, bir günlük kumanyanın tümü.'' diye barbar bağırmış komutan. Kızın babası gülümsememek için tutmuş kendini. Olayın gerçekten üzücü olduğunu bildirmiş komutana. Halk temsilcilerinden biri olarak hemen hırsızı teslim alacağını, onu cezalandıracağını ve çavuşun zarar ziyanını tazmin ettireceğini söylemiş.